Ayrım 7.
Garnizondaki askerler bile bizim aramızda ne tür bir ilişki olduğunu bilmek istiyorum dedi. Dahiler ile yüzbaşı Minüçer arasındaki ilişki nedir? Alamut'taki İsmaili teşkilatlanmasını kavrayamadım hala. İsmaililer dediği anlatmaya başladılar Yusuf ve Cafer. Her müminin belli bir konumu vardır. Sıradan müritlere lasik adı verilir. Onların üzerinde ise bilinçli ve militan müminler olan refikler bulunmaktadır. Refikler lasikleri temel gerçekler konusunda eğitirler. Bu şekilde eğitilen lasikler burada assubay ve onbaşı rütbesiyle görev yapan refiklerin emrinde olmak kaydıyla asker olarak hizmet verebilirler. Bizler müstakbel fedailer özel bir konuma sahibiz. Talebeliğimiz devam ettiği müddetçe bizden büyüklerin ve hocalarımızın emirlerine uymaya mecburuz. Ama asıl fedai olduğumuz andan sonra büyük önderden ya da onun tayin edeceği, eğer bunu yaparsa tabii, bir vekilden başkasına itaat etmek zorunda değiliz. Bir sonraki basamakta ise dâiler bulunmaktadır. Bunlar bize hocalık ederler ve yüksek gerçekleri bilmektedirler. Kalenin askeri kumandanı olan yüzbaşı Minüçer onlarla aynı konumdadır. Onların üzerinde ise büyük dâiler bulunmaktadır. Şu anda bunlardan 3 tane vardır. Suriye'den gelen Büyük Dâi Ebu Ali, Rutbar Kalesi Komutanı Büyük Dâi Buzruk Umit ve Efendimiz adına Huzistan'daki Zurgumbadan Kalesi'ni ele geçiren Büyük Dâi Hüseyin Alkeyni. Piramidin en tepesinde ise bütün İsmaililerin lideri Efendimiz Seyduna bulunmaktadır. Hasan İbni Sabah, ne kadar da zekice bir düzenleme diye bağırdı İbni Tahir hayranlıkla. Ama tek tek dereceler arasındaki farklar çok daha detaylı ve karmaşıktır diye ilave etti Süleyman. Örneğin Dâi Abdülmelik, Dâi İbrahim'in biraz altında ve ondan daha genç olmasına rağmen Dâi Ebu Soraka'nın biraz üstünde bulunmaktadır. Çünkü İsmaili davası ve mücadelesi ona daha fazla şey borçludur ve derecelerin asıl belirleyicisi de budur. Bizim aramızda bile konum farklılıkları bulunmaktadır. Mesela sen henüz dün geldiğin için bizlerin bir basamak altında bulunmaktasın. Fakat o veya bu biçimde İsmaili davasına daha iyi hizmet verirsen veya imtihan gününde bizlerden daha başarılı olursan derecende sahip olduğun bilgi ve becerin oranında artacaktır. Bu derece farklılıkları o kadar da önemli mi gerçekten diye sordu İbni Tahir şaşkınlıkla. Hem de nasıl diye üsteledi Süleyman. Zor durumlarda her İsmaili bulunduğu konumun farkında olarak kimden emir alacağını ve kime emir verebileceğini çok iyi bilmelidir. Bu şekilde muhtemel karışıklıkların ve yanlış anlamaların önüne geçilmiş olur. Nedenini anlayabildin mi şimdi? Kesinlikle. Bir gong vuruşu onları görevlerinin başına çağırdı. Hava sıcak olduğu için öğleden sonraki dersler terasta değil yemek salonunda yapılıyordu. Dâi Ebu Soraka onlara şimdi İslam'ın ve İsmaili mezhebinin tarihini anlatacaktı. Yani gelinin işlenen konulardan haberdar olması için önce talebelere çeşitli sorular sordu. Sonra da kendisi devam etti. Peygamberin biricik kızı Fatma'yı Ali ile evlendirmiş olması onun Ali'yi kendisine halife olarak seçtiğini kanıtlar bize. Ama peygamberin ölümünden sonra meşru varisi olan Ali, düzenbaz üvey babası Ebu Bekir tarafından kandırılmıştır. Ali'nin hakkı olan taht, Ebu Bekir tarafından gasp edilmiştir. O günden bu yana peygamberin şahane binası iki kanada ayrılmıştır. Sol tarafta hain Ebu Bekir'in meşru halife olarak kabul edenler bulunmaktaydılar. Bayraklarının rengi karadır ve sünnetleri ise peygamberin davranışları üzerine yapılan yalancı şahitlikten ve utanmazca yalanlardan oluşan laf kalabalığından başka bir şey değildir. Başkentleri olan Bağdat'ta şu anda Abbasi soyundan gelen düzmece halife hüküm sürmektedir. Peygamberin amcası Abbas ise sonu gelmez dal kavukluklar ve iğrenç itiraflar sayesinde kimsenin gerçek inancın zaferinden şüphe duymadığı bir anda kendisini mümin olarak kabul ettirebilmeyi bilmiştir. Abbas'ın sülalesi bugün Yecüc ve Mecüc ülkesinden gelerek İran'a hakim olan göçebe Selçuklu köpeklerinin hükümdarı Melikşah'ın koruması altındadır. Bizler yani Ali'yi peygamber tarafından belirlenmiş ilk ve meşru imam olarak kabul edenler ise sağ tarafta bulunmaktayız. Bayrağımızın rengi beyaz, başkentimiz ise Kahire'dir. Çünkü orada hüküm süren halife Ali'nin ve peygamberin kızı Fatma'nın sülalesinden gelmektedir. Bilmelisiniz ki hilafet makamını gasp eden Ebu Bekir iki düzmece imam daha izlemiştir. Ömer ve Osman, sonuncusunun ölümünden sonra ise halk Ali'nin imamlık makamına getirilmesini talep etmiştir. Her ne kadar Ali imamlık makamına geldiyse de kısa bir süre sonra kiralık bir katil tarafından öldürülmüştür. Oğlu Hasan onun takipçisi oldu ama bir süre sonra yerini Muaviye'ye terk etmek zorunda kaldı. Halk ise Ali'nin öbür oğlu Hüseyin'in imam olmasını istiyordu. Ama bir süre sonra Hüseyin Kerbela'da tüm yakınları ile birlikte katledildi. O zamandan beri peygamberin gerçek takipçileri dağlarda ve çöllerde yaşamak zorunda kaldılar ve sahte imamların adamları tarafından her tarafta takip edilerek kıyımlara uğratıldılar. Şüphesiz ki Allah'tan başka hiç kimse insanların kaderlerini bilemez ama şehitler için yas tutmak kutsal bir görevdir. Dinleyin, Ali'nin ve Fatma'nın soyundan gelen meşru halifenin Kahire'de hüküm sürdüğünü söylemiştik. Şüphesiz ki onun imamlığını kabul ediyoruz ama bazı haklarımızı mahfuz tutarak, mahfuz tuttuğumuz bu haklar zaman zaman ifşa edeceğimiz sırlarımızdır. Bugünlük peygamberin üçüncü meşru halifesi Hüseyin'den sonra gelen imamların isimlerini saymamız kafidir. Dördüncüsü Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin idi. Beşincisi ise bunun oğlu Muhammed Bekir. Altıncısı ise Cafer-i Sadık'tır. Yedincisinde ise işler karışmıştır. Çünkü Cafer-i Sadık'ın iki tane oğlu vardı. Musa el-Kazım ve İsmail. Musa'yı yedinci imam olarak kabul edenler, ondan sonra gelen ve sonuncusu Muhammed el-Askeri olan diğerlerini de kabul ederler. Biz ise buna karşın günün birinde el-Mehdi adıyla zuhur edecek olan son imamın Musa el-Kazım'ın değil, İsmail'in soyundan geleceğini düşünüyoruz. Biz buna inanıyoruz. Çünkü kökeni ve tekrar dönüşü ispat eden işaretler bize malumdur. Bu nedenle biz sadece sonuncusu Musa el-Kazım değil, İsmail olan ilk yedi tartışmasız imamı kabul ediyoruz. Gerçekten de Musa'nın soyunun bir kolu Mısır'da egemen olmayı başarmıştır. Ama daha asil ve mühim olan diğer soyun temsilcisi nerededir? Şu anda bildiğimiz tek şey Mısır'da hüküm sürenlerin, gerçek müminlerin nihai zaferine giden yolu açmakta olduklarıdır. Çünkü Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed isimli altı büyük peygamberden sonra bir yedincisinin gelecek olduğu yazılıdır. El-Mehdi ve El-Mehdi İsmail'in soyundan gelecektir. Bizim bunca zamandır beklediğimiz ve uğruna savaştığımız kişi onun ta kendisidir. Size söylüyorum, Alamut Kalesi çok büyük sırları barındırmaktadır. İbn-i Tahir ilk kez olarak İsmail'i öğreticisinin inceliklerine vakıf oluyordu. Bu kadar çok sırrı işitmek onu çok şaşırtmıştı. Heyecanla yeni sırların açıklanmasını bekliyordu. Ebu Soraka az sonra dersi sona erdirdi. Odadan çıktıktan sonra içeri aslen Yunanlı olup sonradan hak yolunu seçen ve el-Hekim olarak adlandırılan Theodoros girdi. Siyah, sivri bir sakala ve aynı renkte bıyığa sahip olan kısa boylu, tıknaz bir adamdı. Yuvarlak pembe suratı, garip derecede düz ve uzun burnu ile ikiye bölünmüştü. Dudakları bir kadınınki gibi etli ve kırmızıydı. Bunların dışında şişman, yuvarlak bir çenesi ve ışıltılar saçarak gülümseyen gözleri vardı. Onun ne zaman ciddi olduğunu, ne zaman da şaka yaptığını bugüne dek kimse anlayamamıştı. Talebeler henüz bu mertebeye yükselmemiş olmasına rağmen ona dahi diye hitap ediyorlardı. Sadece bir tek şey biliniyordu onun hakkında. Bizzat büyük önder tarafından Mısır'dan getirtilmişti buraya. Çok bilgili bir hekimdi ve tıbbın birçok dalında ders veriyordu. Fakat özellikle insan vücudunun bünyesi ve fonksiyonları alanlarında tam bir uzmandı. Tüm amacının eski Yunan felsefesiyle Kur'an'ın tam bir uyum içinde olduğunu ispat etmek olduğu söyleniyordu. Hastalıkları, zehirleri ve değişik ölüm biçimlerini tasvir ettiği durumlarda atılımlarını ülkesinin filozoflarından aldığı örneklerle süslemeyi ihmal etmiyordu. Özellikle septik, sinik, materyalist filozoflardan sıklıkla alıntılar yapıyordu. Onu dinleyen talebeler şaşkınlıktan gözlerini dört açıyorlar ve birçoğu söylediklerinin gereğinden fazla kafirce olduğunu düşünüyorlardı. Mesela insanın yaratılışını açıklarken Kur'an'daki hükümler ile Yunan filozoflarından aldığı fikirlerin sık sık sentezini yapıyordu. Bildiğiniz gibi diyordu, Allah Adem'i dört maddeden yaratmıştır. Önce toprak kullanmıştı ama bu çok sertti ve çabuk parçalanıyordu. Toprağı toz haline getirerek ikinci bir element olan su ile karıştırdı. Toz ve suyun karışımından bir kitle yaptı ve bu kitleye insan biçimini verdi. Ama yaptığı figür çok dayanıksızdı ve en küçük bir dokunuşta şeklini yitiriyordu. Bunun üzerine insan figürünün dış kabuğunu kurutmak için ateşi yarattı. İnsan böylece kıvrak ve hareketli bir tene sahip olmuştu ama bedeni çok ağırdı. Bu nedenle göğsünün ortasından bir miktar malzemeyi geri aldı ve boş kalan yerin insan vücudunun sağlamlığını tehdit etmesi için oraya hava üfledi. Böylece dört ana maddeden oluşan insan vücudu son şeklini aldı. Toprak, su, ateş ve hava. İnsan vücudunun yaşam kazanması için diye devam etti hekim. Allah ona bir ruh üfledi. Ruhun kaynağı ilahi olduğu için vücudu oluşturan dört madde arasındaki uyum için son derece büyük öneme haizdir. Maddeler arasındaki denge bozulur bozulmaz, ruh da kaynağına yani Allah'ın kendisine geri döner. Maddeler arasındaki dengenin bozulması dört çeşit ölüm biçimine neden olabilir. Eğer vücut bir yaralanma neticesinde çok fazla kan kaybederse temel maddelerden olan su azalır ve ölüm gerçekleşir. Eğer birisinin boğazı sıkılırsa veya herhangi bir şekilde soluk alması engellenirse vücudun hava maddesi ile olan ilgisi kesilir, kişi boğulur. Soğuktan donan birisi vücudundaki ateş maddesini kaybetmiş olur ve sonunda vücudu parçalanan bir kişinin sağlam maddesi dağılır ve ölüm kaçınılmaz olur. Geriye kalanlar ise tıbbi ölüm adını verdiğimiz gizemli ölümlerdir. Bunlar bir miktar daha karışıktır. Zehir adını verdiğimiz bir takım esrarlı doğal maddelerin vücuda girmeleri ile gerçekleşirler. Doğal bilimlerin görevi ise bu zehirlerin kökenlerini ve kullanım biçimlerini araştırarak savaşan her İsmaili için nasıl faydalı olabileceklerini ortaya çıkarmaktır. Bu bilgilerde İbn-i Tahir'i bir önceki derste duyduklarından daha az şaşırtmamıştı. Bütün bu şeyler onun için o kadar yeniydi ki aynı zamanda bu kadar garip şeyleri niye öğrenmesi gerektiğini anlamakta da güçlük çekiyordu. Yunanlı gülümseyerek eğildi ve dışarı çıktı. Şimdi de dahi İbrahim'in talebelerinin karşısına çıkmıştı. Salonda şimdi tam bir ölüm sessizliği vardı. İbn-i Tahir şimdi önemli bir konunun işleneceğini anlamıştı. Gerçekten de sırada İsmail'i öğreticisinin inceleneceği din bilgisi dersi vardı. Hoca önce bir soru atıyordu ortaya. Sonra da talebelerden birisinin bu soruyu cevaplandırmasını istiyordu. Soru ve cevaplar birbirlerini takip ediyorlardı. Çabuk, kısa ve garip bir makam ile İbn-i Tahir dikkatle dinliyordu. Periler kimlerdir? Periler kadın biçimindeki kötü ruhlardır. Zerdüş'ten önce dünyada hüküm sürüyorlardı ve onun tarafından cehenneme gönderilmişlerdi. Zerdüş kimdi? Zerdüş Muhammed tarafından şeytanların arasına gönderilen yalancı bir peygamber, bir ateşperestti. Şeytanlar nerede otururlar? Demavent dağının zirvesinde. Nereden biliyoruz bunu? Dağın zirvesinden yükselen dumanlardan, hepsi bu kadar değil ve oradan yükselen haykırışlarla feryatlar yüzünden. Selçuklular kimdi? Selçuklular istilacılardır. İran'a hükmetmek için Yecüc-Mecüc ülkesinden gelen Türklerin ırkındandırlar. Yaratılışları nasıldır? Yarı insan, yarı şeytandırlar. Neden? Devler veya kötü ruhlar bir zamanlar insan ırkından kadınlarla çiftleşmişlerdi. Selçuklular da bunların torunundurlar. Peki Selçuklular neden Müslüman oldular? Gerçek yüzlerini gizlemek için. Amaçları nedir? İslam'ı yok etmek ve dünya üzerinde şeytanların hükümranlığını tesis etmek. Bunu nereden anlıyoruz? Düzmece Bağdat halifesini desteklemelerinden. İsmaili davasının İran'daki en azılı düşmanı kimdir? Sultanın baş veziri Nizamül Mülk. Neden yegane doğru öğretiden bu denli nefret ediyor? Bir dönek olduğu için. En ağır suçu nedir? En ağır suçu Efendimizin başına 10 bin altın mükafat koymuş olmasıdır. İbn-i Tahir heyecanlanmıştı. Evet, büyük babasını idam ettiren başvezir bir caniydi ve şimdi de İsmaililerin en büyük önderlerinin kellesini istemeye bile cüret edebiliyordu. Bu soru ve cevapları ile Dâi İbrahim bugüne kadar anlattığı konuları kısaca tekrar etmiş oldu. Bir el hareketiyle derse devam etmek istediğini belirtti. Talebeler yazı tahtalarını özenle dizlerinin üzerine yerleştirdiler ve kalemlerini mürekkebe batırarak beklemeye başladılar. Bir takım sorular soruyor, cevaplarını da yine kendisi veriyordu. İbn-i Tahir hocasının söylediklerini kağıda geçirirken şaşkınlık duymaktan kendisini alamıyordu. Seyduna müminler üzerindeki kudretini kimden almaktadır? Dolaysız olarak Kâhire halifesi Mostenzer billah'tan, dolaylı olarak da Allah'tan. Bu kudretin özü nedir? Bu kudretin özü İran'da yaşayan tüm İsmaililerin yaşamları ve ölümleri üzerinde hükmetme yetkisidir. Doğaüstü gücü nedir? İstediği kişiyi istediği zaman cennete gönderme hak ve yetkisine sahiptir. Seyduna neden bugüne kadar dünyadan gelip geçen insanların en kudretlisidir? Çünkü cennet kapılarının anahtarları Allah tarafından ona verilmiştir. Akşam namazı vaktinin gelmesiyle beraber ders sona erdi. Namazdan sonra talebeler gruplar halinde terasta toplanarak o günkü derslerinde öğrendikleri hakkında hararetle tartışmaya başladılar. Özellikle aralarına yeni katılan İbn-i Tahir'in düşüncelerini öğrenmek için sabırsızlanıyorlardı. ''Abdülmelik'in anlattıkları benim için açık ve anlaşılır şeylerdi.'' dedi onlara. ''Ama Dâi İbrahim'in bize ne öğretmek istediğini anlayamadım doğrusu. Allah'ın Seyduna'ya cennetin anahtarlarını vermesi de ne oluyor?'' ''Bunda kafa yoracak ne var ki?'' diye lafa karıştı Yusuf. ''Seyduna'nın öğretisi bu işte. Bizim görevimiz buna inanmak. Çok iyi. Ama beni düşündüren bir şey var. Acaba biz bu öğretiyi kelimesi kelimesine kabul mü etmeliyiz, yoksa bunun arkasında saklı olanlara ulaşmaya mı çalışmalıyız?'' ''Arkasında ne saklı olabilir ki?'' dedi Yusuf sabırsızlıkla. ''Bize söylenen neyse onu kabul etmeliyiz. O zaman yeni bir mucize gerçekleşmiş olmalı.'' diye üsteledi İbn-i Tahir. ''Niye olmasın ki?'' dedi Yusuf heyecanla. ''Niye mi olmasın? Çünkü peygamber mucizelerin ancak eski çağlarda gerçekleştiğini açıkça belirtmiştir. Ne kendi zamanında ne de daha sonra herhangi bir mucizenin gerçekleşmesine müsaade etmemiştir.'' Yusuf bu sözlere verecek karşılık bulamamıştı. Allah'ın Seyduna'ya cennetin anahtarlarını vermiş olmasını bir mucize olarak kabul etmemeliyiz diye fikrini belirtti Cafer. Çünkü peygamber de ne Miraç olayını ne de baş melek Cebrail ile görüşmesini bir mucize olarak kabul etmiştir. Peki o zaman bunu da Allah'ın Seyduna'ya bahşettiği bir lütuf olarak kabul edelim diye devam etti İbn-i Tahir. O zaman geriye sadece Allah'ın bu anahtarları Efendimiz'e nerede ve nasıl verdiği meselesi kalıyor. Allah Seyduna'ya yanan bir çalılık veya alçak bir bulut biçimlerinde görünmüş olabilir diye açıkladı Süleyman. Eski zaman peygamberlerinde de böyle olmuştu. Kanun levhalarını Musa'ya Nisa dağında nasıl verdiyse cennetin anahtarlarını da Efendimiz'e aynı şekilde vermiş olmalı. Böyle olmuş olabileceğini ben de kabul ediyorum dedi İbn-i Tahir. Ama pes etmeye kesinlikle niyeti yoktu. Ama bu derece kudretli bir peygambere bu denli yakın olmak bana biraz inanılmaz geliyor doğrusu. Belki de kendini buna layık bulmuyorsundur diye dalga geçti Süleyman. Bir zamanlar seçilmiş kavminden bizim ne eksiğimiz var ki? Kafası karışan İbn-i Tahir etrafına bakındı. Çevresi kutsal bir ateş ile parlayan suratlarla doluydu. Hayır, onun içini kemiren şüphe ve huzursuzluk onlara yabancı olan duygulardı. Süleyman'ın iddiaları iyi ve güzel diye kafa karıştıran Cafer, ''Ama bana Allah'ın bir melek göndererek Efendimiz'i cennete aldırmadığını ve anahtarları ona orada huzur içinde teslim ettiğine inanmak daha mantıklı geliyor. Yine de bu anahtarı nasıl teslim ettiği meselesi cevapsız kalıyor. Çünkü ne Allah'ın, ne cennetin, ne de ona verilen anahtarların bizim dünyamızın yapıldığı malzeme ile aynı olmadığı tartışılmaz bir gerçektir. Peki nasıl oluyor da bu dünyada, yani bizim aramızda, öbür dünyanın malzemesiyle yapılan bir madde bulunabiliyor. Bizim mantığımız bunu kavrayabilir mi? Ve şayet mantığımız bunu kavrayabilirse o zaman o madde hala öbür dünyaya ait olabilir mi? Birinci sınıf bir soru attın ortaya Tahir'in torunu diye sevindi Yusuf. Bir yandan da memnuniyetle ellerini ovuşturuyordu. Bana kalırsa diye lafa karıştı Naim. Bu tartışmanın sınırları bize müsaade edileni çoktan aştı bile. Kapa çeneni korkak tavuk diye suratını buruşturdu Süleyman. Kur'an'da şöyle yazılıdır diye söze başladı Cafer tekrar. Müminler ölümlerinden sonra cennet ile mükafatlandırılacaklardır ve bu cennet her bakımdan bizim dünyamıza benzeyecektir. Orada bulunma mutluluğuna ermiş olanlar dünyadaki duyguları hissedecekler ve dünyadaki zevkleri yaşayacaklar. Demek ki öbür dünyada her bakımdan bizim dünyamıza benziyor. O halde cennet anahtarlarının da bizim dünyamızdaki cisimlere benzediğini niye söylemeyelim ki? O ana kadar konuşulanları lafa karışmadan dinleyen Ubeyde çınlayan kahkahalar attı. Bütün bu sırları ve anahtar meselesini çözebilecek iyi bir açıklamam var benim dedi. Bu anahtarların cennet kapılarını açtığı söylendi bize ve bu anahtarlar bu dünyada bizlerin arasında yaşayan Seyduna'nın ellerinde bulunuyor. O halde bu anahtar cennetin dünyaya bakan tarafındaki kapılarını açmaktadır. Cennet hangi malzemeden yapılmış olursa olsun anahtarlar dünya tarafındaki kapıları açtığına göre yine bu dünyaya ait malzemeyle yapılmış olmalıdır. İşte dikkate değer bir düşünce diye bağırdı Yusuf. Evet, gerçekten de kabul edilebilir bir açıklama diyen İbn Tahir de onun fikrine katıldı. Übeyde bir tilki kadar kurnaz diye alay etti Süleyman. Bu açıklamanın doğru olup olmadığını dahi İbrahim'e sorsak mı acaba diye lafa karıştı Naim endişeyle. Böyle bir soru sana pahalıya patlar diye uyardı Süleyman. Neden? Çünkü senin de pek iyi bildiğin gibi hürmetli dahi sadece sorulan sorulara cevap verilmesini arzu etmektedir. İstersen bir dene bakalım acemi çaylak, bak başına neler gelecek. Etraftan gülüşmeler yükseldi. Naim öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Bu karmaşık tartışmadan son derece zevk almakta olan Yusuf ona delici nazarlarla baktı. Devam edin yavrularım, devam edin diye arkadaşlarını kışkırttı. Fakat talebeleri yatsı namazına çağıran borunun sesi duyulmuştu bile. İbn Tahir yemekten sonra o kadar yorgun düşmüştü ki arkadaşlarına akşam gezmelerinde eşlik etmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Yatak odasına geri dönerek döşeğine uzandı. Ancak uzun süre uğraştıktan sonra gözlerini kapamaya muvaffak olabildi. Alamut'a geldiğinden beri tüm yaşadıkları gözlerinin önünden bir dizi hayal halinde geçiyordu. Şefkatli dahi Ebu Soraka ve ciddi yüzbaşı Minüçer ona az da olsa dışarısını hatırlatıyordu. Son derece ilginç yeteneklere sahip olan El Hekim ve Dâi Abdülmelik, daha da fazla esrarengiz Dâi İbrahim ona yeni ve değişik bir dünyanın kapılarını aralamışlardı. Bu dünyanın kesin ve değişmez kanunları vardı. İçten dışa doğru organize edilmişti. Kendi içinde son derece tutarlı, mükemmel, mantıklı ve şaşmazdı. Bu dünyaya girişi ise yavaş yavaş olmamıştı. Tam aksine görülmemiş bir zorbalıkla itilmişti içine ve şimdi de tam merkezinde bulunuyordu. Daha dün aşağıda diğer taraftaydı fakat bugün öyle hissediyordu ki Alamut ona tamamen sahip olmuştu. İçine derin bir hüzün kapladı çünkü koca bir dünyaya veda etmek zorunda kalmıştı. Dönüş yolunun tüm zamanlar için kendisine kapatıldığını hissediyordu. Ama aynı zamanda ertesi güne bir an önce kavuşmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu içinde. Etrafında sonsuz sayıda gizemli sırlar vardı ve bunlara karşı duyduğu derin merak yakıp kavuruyordu içini.